Ayrım 8.
Dönüşümünden sonra ise kaderin bu sillesini başlangıçta Samsa ailesinin yıkımı değil, Gregor'un başına gelmiş bir felaket sayan tek kişidir. Ayrıca duyduğu tiksintiyi yenip böcek Gregor'un odasına ayak atan ilk kimse de yine odur. Görüldüğü gibi insancılığı sanatçı yeteneğiyle uyum içindedir. Harikulade keman çalan biridir kız kardeş. Gregor'un dönüşümüyle vaktini evde geçirmeyi bırakıp dışarıda kendine iş aramak zorunda kalınca gerek kız kardeş gerek ailenin öbür üyeleri şimdilik sana severliklerini bir yana bırakırlar. Baba Samsa gibi kız kardeş Grete de artık evin geçimine katkıda bulunur. Ne var ki yalnızca besleyip doyuran bir kişi olarak Gregor'un hizmetine koşmaz. Aynı zamanda onun için bir hasta bakıcılık rolünü üstlenir. Onun ayak işlerini görür, tercümanlığını yapar. Onu ilgilendiren sorunlarda tıpkı bir bilirkişi gibi çalışır. Kardeşinin rahat ve sağlığını ilgilendiren bütün konularda başvurulacak en yüce otoriteye dönüşür. Bu ise aile içinde ilk kriz patlak verdiği zaman böcek Gregor'a pahalıya oturacaktır. Grete, Gregor'un odasındaki eşyaları alıp başka yere taşımak gibi bir plan tasarlamıştır kafasında. Bunun için ileri sürdüğü neden, böcek Gregor'un gereksinimlerini anlaşılan sezgisel olarak kavrayışından kaynaklanır. Yani bu yoldan sürünme işini Gregor için elden geldiğince kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Tasarladığı gibi davranmayı kafasına koymuştur bir kez. İnatçı bir babanın ondan da inatçı kızıdır. Planından bir türlü vazgeçmez. Annesinin sözünü bile dinlemez bu konuda. Annesinin itirazına göre eşyaları odadan uzaklaştırmakla Gregor'un hoşuna gidecek bir şey yapılacağı hiç de kesin değildi. Nihayet Gregor odadaki eşyalara hanidir alışmıştı. Boş odada kendini öksüz hissedecekti. Bu itiraz da tamamen Gregor'un gönlüne göredir. Çünkü bir zamanki insan varlığının son kalıntıları olarak gerek odasına, gerek içindeki mobilyaya bağlılık duymaktadır. Kız kardeşi kafasına koyduğu şeyi yaptı mı özdeşliği tehlikeye düşecektir. Nitekim annesi de odanın şimdiki durumunda tutulmasına çalışır. En iyisi ileride yine aramıza dönerse Gregor'un hiçbir şeyi değişmemiş bulmasını ve arada geçen zamanı daha kolay unutmasını sağlamaktır. Bunun taşıdığı anlam ise Gregor'un şimdilik odada bulunmadığından böcek olarak masanın ve sandığın üzerinde sürünen yaratığın oğlu Samsa'yla özdeş sayılamayacağından başka şey değildir. Böylelikle annenin az önce attığı çığlığın kofluğu açıkça belli eder kendini. Ne olur bırakın beni, Gregor'a gideyim. Bahtı kara oğlum Gregor'a. Dahası var. Öykünün sonunda böceğin evden atılması için onun Gregor olmayışını neden gösteren Grete'nin vardığı noktaya anne daha şimdiden krizin doruk noktasına ulaşması henüz çok zamana bakıyorken varmış görünür. Sen onun Gregor olduğu düşüncesini kafandan söküp atmaya çalış yeter. Zaten bizim asıl mutsuzluğumuz bunca zaman onun Gregor olduğuna inanmamız değil mi? Diye haykırır kız kardeş. Ne var ki anne buna asla inanmamıştır. Kaçıp sığındığı baygınlık nöbetleri oğluyla böceğe özdeş gözüyle bakmaktan kendisini alıkoyar. Böylece Gregor özdeşliğini korumak için savaşmaya başlar. Kuşkusuz bu savaş çarpışık yollar izler. Öykünün hemen başında Gregor'un odasının duvarında asılı duran bir resim görürüz. Başında kürk şapka, boynunda yılan biçiminde uzun bir kürk atkıyla dimdik oturmuş bir kadın. Kollarının dirsekten aşağı bölümlerinin içinde kaybolduğu ağır bir manşonu yukarı kaldırarak kendisini seyredene doğru uzatmıştır resimde. Bir dergiden oyup çıkardığı bu resim Gregor'u öylesine kendisine bağlamıştır ki annesinin eve gelen müdür beye gereği yokken anlattığı gibi onun için kıl testereyle tahtadan bir çerçeve oymuştur. Bir taşra otelindeki oda hizmetçisini bir anlık tatlı bir anımsama ile bir çırpıda sözü edilen bir şapka mağazasındaki kasadar kız dışında kürk atkılı kadın Gregor'un bu tipik bekarın biricik cinsel yaşantısını oluşturuyora benzemektedir. Bilinç dışına itilmiş iç tepileri bu resme binlerce kez çoğaltılıp binlerce kez değerden düşürülmüş bu ticari klişeye karşı sevgisinde açığa vurur kendini. Böcek için söz konusu resim onun sahip olduğu ve hayatı pahasına savunmayı kafasına koyduğu biricik nesneye dönüşmüştür. Annesiyle kız kardeşi odayı boşaltmak istediklerinde vücuduyla örter resmi. Bir hayvanın vücudu hayvana benzeyip metinde 3 defadır bir kürke bürünmüş olduğu belirtilen bir kadının vücudunu örter. Baştan aşağı kürke bürünmüş kadının resmi bu aile sahnesinde yeniden boy gösterir. Böcek tırmanıp çıkar resme, vücudunu çerçevenin camına bastırır. Cam onu resimden ayırarak hayalindeki kadınla birleştirir. Bir an sımsıkı tutup bırakmadığı cam çerçeve sıcak karnına iyi gelir. Odadaki bu en son ucuz cinsel nesneye teması sevi yaşamının doruk noktasını, bir yandan kendisini bekleyen akıbetin başlangıcını oluşturur. Ne var ki gerçekte sevgi değildir Gregor'un aradığı. Onun gibi özdeşliği uğrunda savaşması gereken biri artık sevgilere uzaktır. Gregor resme sahip olduğunu göstermek ister gibi üzerine çöküp oturur. Böyle davranması ise Gregor'u saklandığı yerden çıkmaya, tutuk evinden kaçmaya zorlamıştır. Burada yani ikinci bölümün sonunda birinci bölümün bitiş sahnesinin belli çeşitlemelerle yenilendiğine tanık oluruz. Gözü böceğe ilişir ilişmez anne bir kez daha bayılır. Baba hemen savaş alanında belirmiş, böcek Gregor'u bir eşi daha gösterilemeyecek bir panik durumuna sürüklemiştir. Gregor, boynunda yılan biçimindeki kürk atkıyla kadının resminden, insanlığının bu simgesinden el çeker ve soluğu babasının önünde gerilemekte alır. Dolayısıyla babasının önünde gerilere kaçtı. Babası durunca kendisi de duruyor, babası kımıldar kımıldamaz kendisi de seyirtmeye başlıyordu. Bir kez daha Gregor halka halinde döner durur, çemberler çizer, çizilen çemberlerin Gregor'un yazgısının kendisiyle kör düğüm olduğu sonsuzluğu adeta bir kez daha simgelemesi istenir gibidir. Yaratıcı sezgisinin belirleyici bir özelliği olan inatçı bir tutarlılıkla Kafka yeniden daire biçiminde yuvarlak bir nesne seçer. Bir kasnağın adeta boşa dönüşlerini anımsatan Gregor'un dönüşlerini kesin bir sona ulaştırır. Bir elmaydı bu. Hemen bunu bir ikincisi izledi. Gregor korkudan olduğu yerde durdu. Bundan böyle koşmak yararsızdı. Çünkü babası onu elmayla bombardıman etmeyi kafasına koymuştu. Büfenin üzerindeki meyvelikten aldığı elmalarla ceplerini doldurmuş, şimdilik pek nişan almaksızın onu elma yağmuruna tutuyordu. Bu mermilerden biri zırhını delip geçerek böcek Gregor'un sırtına saplanıp kalır. Zamanla orada çürümeye başlar ve doğrudan ölümüne yol açar Gregor'un. Ölümcül mermi başlangıçta düpedüz yoktan çıkıverir ortaya. Sahnenin öbür aksesuarlarıyla herhangi bir ilişkiyi içermez. Bir elmaydı ve doğrudan gelip böceği isabet eder. Hiçbir taraftan yollanmamış bir elmadır bu. Ama belki de muzipliklere meraklı hayvanca bir yazgının silah deposundan aşırılmıştır. Uğradığı şoktan Gregor'un yavaş yavaş uyanışıyla zaman bakımından eşlenen 3 temel ve 2 yardımcı cümle geride bırakıldıktan sonradır ki ilgili mermilerin çıkıp geldiği yer yani büfenin üzerindeki meyvelik açığa vurulur. Ne var ki ölümcül mermilerin seçiminde saklı yatan inandırıcılık elmalarla bir böcek avına çıkmanın komikliğini okuyucudan gizler. Söz konusu mermiler öykünün simgesel diline adeta uygun düşer. Bu dilin kapsamı içindedir yerleri. Yuvarlak oluşları koşusuna son verinceye dek Gregor'un odada çizdiği çemberlerle uyum içindedir. Simge olarak bu elmalarla bilgi ağacı, yitirilmiş cennet ve ilk günah arasında ilişkiler kurmak güç değildir. Dava romanında da Joseph tutuklanmasının hemen ardından olayda hiç yeri olmayan güzel bir elmayı ısırır. Ne var ki bunlar serbest çağrışımlar olup zorla kendilerinden yararlanma yoluna gidilmiş, böylece bakışlarımız düpedüz karanlıklar içinde yitip giden bir arka plandan çekilip alınarak dinsel alana kaydırılmak istenmiştir. Ama ilk günah ve karşılığında ödenen kefaretle ilgili anımsatmaların içerdiği anlam, öykünün başında Gregor'un ağzından çıkan şeytan görsün hepsinin yüzünü ve hay Allah sözlerinin içerdiği anlamdan daha fazla bir şey değildir. Metafizik bir yorum açısından öykü içine yerleştirilmiş olanaklara artistik oyunsu dikkati çekmelerdir bu tümü. Ancak öyle olanaklar ki Kafka bütünüyle bunları değerlendirmek, hatta geliştirmekten titizlikle kaçınmıştır. İlgili olanakların işlevi öykünün derinliğine işaret etmektir yalnız. Yoksa bu derinlikte uyuklayan nesneyi yani öykünün anlamını ele vermek değildir. Bu anlamı Kafka kapalı geçer. Ama sorgusuz sualsiz onu kabule bizi ayartmaktan da geri kalmaz. Dinsel alandan yüz çevrilip psikanaliz doğrultusunda ilerlemesinde de yine aynı şey söz konusudur. İkinci bölüm anne ve babasının tas tamam bir birlik ve beraberlik oluşturmasıyla sona erer. Kız kardeşi tarafından giysileri soyulan annesinin nasıl babasından yana koştuğunu, ellerini boynuna dolayarak yalvarıp yakardığını Gregor giderek feri sönen gözleriyle son anda algılar. Gregor'un bu savaşta aldığı ölümcül yaraya acısı daha büyük bir başka yara eşlik eder. Kız kardeşi Grete, anne ve babasının safına geçmiştir. Bu özgecil merhametli insan, sözcüğün Hristiyanlıktaki anlamıyla bu hemşire, tas tamam babasının kızı olup çıkmış, babası gibi o da yumruğunu havaya kaldırarak dik dik Gregor'a bakmıştır. Resmin üzerinde oturan Gregor'a, "Görürsün sen Gregor!" diye bağırmıştır. Kafka bu noktada şu sözleri eklemeden duramaz. Dönüşüm olayından beri kız kardeşinin doğrudan Gregor'a yönelttiği ilk sözlerdi bunlar. Grete, Gregor'un böcekle özdeşliğini hala benimsemeye yanaşmaz. Ne var ki ilgili tutumu bu sahneyi bir felakete dönüştürmesinin katıksız, adeta insancıl sorumluluğunu Gregor'a yüklemeye zorlar kendisini. Dolayısıyla Gregor'un savunucusu onun davacısına, hatta sonunda celladına dönüşür. Öykünün ismi Gregor'un kendisinden çok kız kardeşine uygundur. Grete'nin değişimi epik olayın temel yapısını oluşturur. Gregor'un değişimi ise öykünün daha ilk cümlesinde gerçekleşmiş durumdadır ve öykünün ön koşuludur. Ne var ki Grete öykünün akışında giderek ön plana çıkar. Öykünün bitimi Grete'nin değişiminin tutarlılık içinde gerçekleşip bir sona ulaştığını gösterir. Bu da öykünün hiç de yararına sayılacak bir durum değildir. Bir kez daha Kafka'da öz yaşamsal malzeme ile anlatımdaki asıl temanın el altından kaynaştığına tanık oluruz. Zaman zaman Kafka'nın üzerine çullanan bir sürü saplantı düşünce arasında kuşkusuz yasak sevi motifi de yer alır. 15 Eylül 1912 tarihinde kız kardeşi Vali'nin nişan haberini günlüğüne not eder Kafka ve ardından şunları ekler. Erkek ve kız kardeş arasındaki sevgi, anne ve baba arasındaki sevginin yenilenmesi. Günlükler 257. Değişimde Kafka psikanalizle bir çocuğun ateşle oynadığı gibi oynar, henüz ve yine bir çocuk gibi ateşten fazla oyunun kendisine ilgi duyar. Çok daha sonraları öyküyü gizlerin açığa vuruluşu diye niteler ve hınzırca bir tutumla sorar. İnsanın ailesinin kirli çamaşırlarını ortaya serip dökmesi hoş bir şey midir? Sır saklarlıkla ilgisi var mıdır bunun? Ama ardından ciddi bir edayla şöyle der. Samsa tümüyle Kafka değildir. Tümüyle değil sözünden yazınsal simgelere dönüşebilmesi için yaşantılar üzerinde Kafka'nın uyguladığı bu değişim sürecinden yola koyularak öyküde saklı daha başka yorum olanaklarını ele geçirebiliriz. Kız kardeşi Grete'nin koruyucu elini üzerinden çekmesinden sonra Gregor kendisini yıkıma terk eder. Bundan böyle koca bir bok böceğinden başka şey değildir. En azından sosyal yaşamdaki yeraltı ülkesinin Apokalipse'nin ölüler ülkesiyle buluştuğu Kafka araflarının birinden çıkıp gelmiş hizmetçi böyle niteler kendisini. Bu bok böceği çürümekte olan elmanın açtığı bir yarayı suç ve bilginin simgesini sırtında taşır. Besbelli Gregor, insan olarak işlediği suçlarının bilincine, kendi pisliği içinde çürüyüp giden yaralı ve peşine düşmüş bir böcek kılığındaki kadar yaklaşmamıştır şimdiye dek. Kız kardeşi tarafından terk edilmiş, gerçek denilen şeyle son bağlantısını da koparıp bağımsız duruma gelmiş, Gregor'un eline böcek kılığında bir iç hesaplaşma fırsatı geçmiştir. Ne var ki Gregor bu fırsatı da kaçırır. Şimdiki durumuyla kendini algılamak için girişebileceği tüm denemeler başkalarına karşı beslediği hınç yüzünden gerçekleşemez. Korkunç intikam planları tasarlar kafasında. Hangi yiyeceği canının çektiğini hiç bilmiyor, öyleyken yiyeceklerin saklandığı yere nasıl bir yolunu bulup ulaşacağına ilişkin planlar tasarlıyordu. Açlık falan hissetmese de kendi payına düşenleri toparlayıp alacaktı buradan. Daha önce Gregor Samsa'nın bir kalıntısı olan insanlık sürekli rahatsız etmişti böcek Gregor'u. Şimdi ise bir hayvana dönüşümünün oluşturduğu aşırı durum, paradoksal şekilde insan olarak yüce bir varlığın kapısını kendisine aralar. Ama Gregor odadaki eşyalar üzerinde tırmanmasını sürdürür ve umutsuzluğunu gerçek hayvanlık nöbetleriyle açığa vurur. Canının hiçbir şey istemediğini sanmasına karşın kendisine doyum sağlayacak bir besin düşüncesine saplanıp kalır. Ailesine karşı sürdürdüğü savaş, bundan böyle beslenme konusunda sürdürülen bir ölüm kalım savaşına dönüşmüştür. Öyle bir savaş ki ister istemez kaybedilecektir. Çünkü en lezzetli insan yemeği bile kendisine artık gereken yaşamsal özü veremez. Yıldızın parladığı anların birinde böcek Gregor içinde yaşadığı acıklı durumu görür. Bu, 3. bölümün bir sahnesinde açık seçik belli eder kendini. Söz konusu sahnede Gregor, 3. ve son kez aile bireyleriyle yüz yüze gelir, yine aradan belirsiz bir süre geçmiştir. Öykünün başındaki güz yağmuru bütün şiddetiyle camları döver. Belki de yaklaşan baharın bir müjdecisidir. Bu belki sözü yazarın kaleminden çıkar. Böcek Gregor'un kendisi için zaman biçimden yoksun hantal bir nesneye dönüşmüştür. Öykünün geçtiği yerde buna uygun olarak daralmış, hasta Gregor'un odası pislik ve pılpırtı yığınına dönüşmüştür. Başka yere yerleştirilemeyen eşyaları habire kendi odasına tıkıştırıyorlardı. İşe yaramaz, her şeyden önce pis öteberiler. Kül sandığıyla mutfaktaki çöp bidonu da. Gregor'un uğradığı bu yeni felaketi 3 kiracı bayın Samsaların evine taşınması yol açmıştır. Kiracı baylar ciddi, suskun ve isimsiz, top sakallarıyla daha önce aile bireylerinin sahip olduğu evdeki bütün mekana el koymuş gibidir. Aile bireyleri ise mutfağa sürülüp atılmıştır. Bu gelişimde yine Gregor'un dönüşümünün adeta kaçınılmaz bir sonucudur. Ama gerçekten gerekliliği tartışılabilir. Çünkü ailenin elindeki biriktirilmiş paraların yanı sıra şimdi hem baba hem kız kardeş çalışıp ailenin geçimine katkıda bulunmaktadır. Böcek Gregor'un ruhunda karanlık suçluluk duyguları, kıskançlık, korku ve üzüntüyle yer değiştirip durur. Gregor salonda suskunluk içinde yemeklerini yiyen bayları odasından izlerken kendi kendine itiraf etmeden duramaz. İştahım var ama böyle şeyler için değil. Bu baylar nasıl da karınlarını doyuruyor. Oysa ben açlıktan ölüyorum. Bir akşam mutfakta keman çalan kız kardeşi Grete, kiracı baylar tarafından bu işi kendi önlerinde yapmaya buyur edilir. Sözcüğün en alaylı anlamıyla bir oda konseri doğup çıkar ortaya. Böcek Gregor sürüne sürüne bundan böyle kiracı bayların saltanat sürdüğü salondan içeri sızar. Tozlara bulanmış, ölesiye yorgun ve açlıktan adeta canı çıkmış durumdadır. Ama yine de bu gezintiyle geçirdiği dönüşümden beri ilk istemsel eylemi gerçekleştirir. İnisiyatifi ele almıştır ve içindeki itici güç diretkenlikle küçümsemedir. Resimdeki kadını savunması bir tepki oluşturmuştur. Kül sandığının ve çöp bidonunun intikamını alacağı gün gelip çatmıştır. Ne var ki kiracı baylar besbelli ciddi işlerin dünyasının adamlarıdır ve bu dünyayı bir zaman Gregor'un kendisi de pazarlamacı kimliğiyle arşınlamıştır. En azından söz konusu baylar taşralı ticari mümessiller gibi davranırlar. Ciddi çevrelerde adet olduğu üzere müzikten rahatsızlık duyarlar. Çalan kemana şöylece kulak verip geçmiş, az sonra dinlemekten usanmışlardır. Hoşnutsuzluklarını açığa vurmaktan kendilerini pek alıkoyamazlar. Davranışları kendilerine ne bir yarar ne çıkar sağlayan böyle bir konser dolayısıyla pratik yaşamın ciddiliğinin önemli ölçüde gölgelendiğine kuşku bırakmaz. Oysa kız kardeşi bir güzel çalıyordu ki başı yana eğilmiş, gözleri yoklayarak ve mahzun nota çizgilerini izliyordu. Gregor sürünerek biraz daha ilerledi. Belki kız kardeşiyle göz göze geleceğini umarak yüzünü yere yakın tutuyordu. Müzik onu bu kadar duygulandırdığına göre kendisine bir hayvan gözüyle bakılabilir miydi? Bu soru retorik, yani bir yanıt beklenmeden salt etkinliği dolayısıyla yöneltilen soru. Niteliğini taşıdığı kadar gizli açmazlarla donatılmıştır. Sorunun yanıtı kuşkusuz hayırdır. Bir insandır böcek Gregor. Ancak bir insan güzelliğin büyüsüne kendisini bu denli kaptırabilir. Ne var ki Böyle bir yanıt bizi çaresiz iki seçenekten birini benimsemeye zorlar. Ya Gregor'un içi dönüşüm olayından etkilenmemiş ya da dönüşüm Gregor'un kendinden geçerek müziğe kulak verdiği anda geçersiz kılınıp geriye alınmıştır. Her iki durumda Gregor'un insan özdeşliğini kesinliğe kavuşturur. Ama yine de Gregor, kiracı bayların aracılığıyla Gregor'un geçmişine bir bakış, müzikle zaman öldürmenin rahatsız edici bir gürültü gibi algılandığı zaman da müziği susturmanın daha çok insanca bir davranış sayılacağını anlamamız için yeterlidir. Gerçi anne ve baba Samsa, kızları Grete'nin müzik gösterisini kiracı bayların umursamaz bir tutum takılmasından sonra da pek büyük bir ilgiyle izlemeyi sürdürür. Ama öykünün sonunda anlaşılır ki onların görünürde sanatsal hazla kendinden geçmeleri anne ve baba olarak kızlarıyla gururlanmalarından kaynaklanır. Oysa böcek Gregor kulak verir, dinler müziği. Sanki müzik ölümcül yarayı sırtında taşımaya başladı başlayalı, canının çektiği o özlenen bilinmedik besine giden yolu kendisine göstermektedir. Kiracı baylara insan gözüyle bakıldı mı söz konusu besin kuşkusuz bir insan besini olamaz. Çünkü sarsılmaz bir üçlü birlik oluşturan kiracı baylar top sakallarının gerisinde yemeklerini yiyip yutarken böcek Gregor kendisini tüm hayvansallığın ve kiracı baylardaki insanlığın üstüne çıkaran bir özlemle kendi kendini yer bitirir. Kuşkusuz içinde böyle bir özlemin uyanabilmesi için söz konusu dönüşümü geçirmesi gerekmiştir. Çünkü pazarlamacı Gregor Samsa müziğin büyüsüne her şeyden çok kapalı biridir. Gerçi kız kardeşini gelecek yıl bunun doğuracağı büyük masrafa bakmaksızın konservatuvara yollamak gizlice içinde yaşattığı bir plandı Gregor'un. Bunun yol açacağı masrafı çalışıp bir başka yoldan çıkaracaktı. Ama gerçekte müziksever biri sayılmazdı. Çünkü insana maddi çıkar sağlamazdı müzik. Kız kardeşini konservatuvara yollamasının doğuracağı büyük masrafa katlanmak istemesinin bir nedeni, kendi yaşamından farkına varmaksızın duyduğu hoşnutsuzluk, bir başka nedeni de anne ve babasında söz konusu planın uyandıracağı karşı koymadır. Belki de böyle bir plan, resimdeki kürk atkılı kadından daha yüce bir şeyi tanımayan varoluş biçimine karşı bir başkaldırının, bir kafa tutuşun güçsüz kıvılcımını kendisinde barındırmaktaydı. Ve çalan müziğe kendini vererek dinlediği anda bile özlem duyduğu nesneyi tanıyamaz Gregor. Söz konusu nesneyi aşinası olduğu o biricik dile sahip olmaların diline çevirir. Kız kardeşini odasına çekip götürmek ister. Hiç değilse kendisi hayatta olduğu süre kız kardeşini bir daha odasından salmayacaktı. Kız kardeşiyle kemanına el koyarak müziğe sahip olmayı istemekle çalan kemanla kemanı çalanı birbirine karıştırır. Dik başlı olduğu kadar doymak bilmeyen biridir. Görünümündeki korkunçluk ilk kez burada işine yarayacaktı. Odasının bütün kapılarına aynı anda yetişecek ve olası saldırganları tıslayarak nefesiyle geri püskürtecekti. Bu aksak, topal bir kıyaslamadır.